Bismillahirrahmanirrahim. İslam nizamının uygulanma noktasındaki mükemmel başarısı. İslam'a iman eden her Müslüman hayatın bütün alanlarında bu nizamın tatbik edilmesini ister ve bu Müslümanlar için hayati öneme sahip olan bir konudur. Çünkü İslam teori, felsefe, tez, hikaye, kitapların arasında kalmış bir hayal değil, bir hayat nizamıdır. Çünkü İslam insan fıtratına uygun, aklın kabul ettiği, hayatın bütün sorunlarını çözecek tek mükemmel nizamdır. Çünkü insanlığın bugün yaşadığı bütün sorunların temel sebebi bu İslam nizamının uygulanmamasıdır. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle bu nizamı bütün insanlığa gönderdi. Ve bu nizamın tatbik edilmesiyle Müslümanlar ve tüm insanlar büyük bir değişim ve kalkınmayı yaşayabildiler. İslam nizamı 13 asırlık geçmiş tarihiyle harika bir fikri liderlik başarısı ortaya koydu. İslam'dan başka hiçbir ideolojinin, dinin ve nizamın yapamadığını İslam nizamı ancak başarabildi. Bu konuda İslam fikri liderliğinin başarısı eşsiz ve mükemmeldi. İslam nizamının eşi benzeri görülmemiş bu başarısının iki yönüyle ele almaya çalışacağız. Birinci yönü, vahyin nazil olduğu Mekke ve Medine'de başlayan İslam'a davet kısa süre içerisinde bütün kıtalara ulaştı. Müslümanlar yeryüzüne dağılıp bütün insanlığı İslam'a davet ettiler. Irak, Şam, İran, Anadolu, Filistin, Mısır, Kuzey Afrika ve Asya'yı fethettiler. İslam önce Arapları düşmüş oldukları kabile taassubundan, koyu cehaletten ve fikri gerilik karanlığından kurtararak nuru bütün dünyaya ulaşan İslam'ın güneşiyle onları aydınlattılar. Bu ülkelerde yaşayan her kavmin ayrı bir dili ve milleti vardı. İran'daki Fars milleti, Şam'daki Bizans milleti, Mısır'daki Kıpti milleti, Kuzey Afrika'daki Berberi milleti, Anadolu'daki Türk ve Kürt milletleri İslam ile tek bir ümmet haline geldiler. Adetleri, gelenekleri, görenekleri, dinleri, kültürleri farklı olan bu toplumlar İslam yönetimi altına girip İslam'ı anlayınca Müslüman oldular. Hepsi İslam ümmetinden bir parça haline geldiler. İslam asla bu kavimleri zorla, baskı yoluyla yok ederek ve zulmederek İslam'a davet etmedi. İslami fetihlerin amacında İslam'ın anlaşılmasının önündeki engellerin kaldırılması vardı. Böylece insanlar akılın ve fıtratın gösterdiği hidayete ulaştılar. Bu yüzden insanlar Allah'ın dinine fevç fevç akın akın girdiler. Müslümanlar zalim olsaydı bu toplumlar asla İslam'ı kabul etmez, hatta İslam'dan ve Müslümanlardan nefret ederlerdi. Batının doğuda hiçbir sonuca ulaşmayan, yıllardır devam eden katliamları ve sömürgeciliğiyle İslam'ın fetihleri arasındaki fark aslında apaçık ortada. Onlar insanları katledip servetleri sömürürken Müslümanlar halklara hayrı, onlara hayat veren şeyi götürdüler ve halklarla komşu ve kardeş oldular. Yine bazı Müslümanların İslami yaşayışları şu an en fazla Müslümanın yaşadığı Endonezya gibi büyük toplulukların İslam'a girmesine vesile oldu. Yine İslam'ın mükemmel tatbikinden kaynaklı olarak Semerkant'taki Müslümanlar yenilmelerine rağmen kendiliğinden Müslümanlığı kabul ettiler. Bu kavimlerin Müslüman olmaları, tek bir ümmet haline gelmeleri ve İslam akidesine sımsıkı bağlanmaları İslam'ın fikri liderliğinin başarısının ne kadar büyük olduğunu ve İslam devletinin bu nizamın ne kadar güzel bir şekilde uyguladığını gösteren büyük bir delildi. İşte böylece iletişim araçlarının dil ve kalem, ulaşım araçlarının deve olduğu bir zamanda kavimleri tek bir devlet, tek bir ümmet, tek bir bayrak ve tek bir lider ve nizam altında sadece İslam fikri liderliği birleştirdi. Evet, bu öyle bir başarıydı ki tarih İslam'ı kabul eden bir kavmin dahi asla bu dinden döndüğüne şahit olmadı. Endülüs Müslümanları Engizisyon mahkemelerinde, fırınlarda ve cellat satırlarıyla yok edilmelerine rağmen asla ve kata dinlerinden dönmediler. Buhara, Kafkas, Türkistan topraklarındaki Müslümanlar buna benzer zulümleri gördüler ancak dinlerinde sabit kaldılar. Büyük bedeller ödediler ancak İslam'dan asla dönmediler. Hilafet yıkıldıktan, her İslam toprağı işgal edildikten ve büyük zulümler, katliamlar yapıldıktan sonra dahi hiçbir İslam beldesindeki Müslüman toplum İslam'dan dönmedi. Fikri, siyasi, askeri, ekonomik zehirlenmelere, İslam akidesine saldırılmasına rağmen Müslümanlar, bu kavimler dinlerinde sabit kaldılar. Ve Allah'ın izniyle kıyamet gününe kadar Müslüman olarak kalacaklardır diye iman ediyoruz. Batının saptırıcı kültürü ve ücretli kiralık ajanları, hainleri, bu saldırıları olmamış olsaydı bugün bu insanlar İslam nizamına dönmek için çok daha fazla gayretli olacaklardı. İslam'ın fikri liderliğinin başarısındaki ikinci nokta şudur. İslam ümmeti 12 asır boyunca dünyada hadarat, medeniyet, kültür ve ilim bakımından en ileri ümmet, İslam devleti de dünyanın en güçlü ve büyük devlet olmuştu. İslam ümmeti miladi 7. asırdan 18. asrın ortasına kadar yalnız başına dünyanın yıldızı ve diğer kavimler arasında liderdi. Müslümanlar özellikle 8. ve 15. yüzyıllar arasında bilim, tıp, tarih, fizik, matematik, astronomi gibi birçok alanda insanlık tarihine önemli katkılarda bulundular. Bu dönemde Müslümanlar, bilim adamları sadece yalnızca bilgiyle yetinmediler, bu bilgiyi ilerletecek köklü, kapsamlı adımlar attılar. Bilimsel düşüncenin temelini oluşturdular. İslam'ın bilgi ve öğrenmeye verdiği değer, İslam devletinin eğitim sisteminde, halifelerin kurdukları kütüphanelerde, bilimin gelişmesi için yapılan teşviklerde ve yatırımlarda görülüyordu. Bunların hepsi güçlü bir devlet, müreffeh bir toplum ve en önemlisi Allah'ın rızasına ulaşmış büyük şahsiyetli adamlar yetiştirmek içindi. İşte böylesi bir iklimde tarihe ışık tutacak, insanlığa yol gösterecek sayısız şahsiyetler yetiştirildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili şöyle diyordu. Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Halife Harun Reşit ve oğlu Memun döneminde bilim ve bilgiye verilen önem o kadar yüksekti ki Bağdat'ta kurulan Beytül Hikme yani bilgelik evi İslam dünyasındaki ilimsel ve bilimsel araştırmaların merkezi haline geldi. 737 yılında Tunus'ta kurulan Zeytune Üniversitesi dünyanın en eski üniversitesiydi ve bu üniversitede İslami ilimler ve medeni ilimler öğretiliyordu. İslam dünyasında göz kamaştıran, insanlığı kurtaran bu bilimsel buluşlar yapılırken o gün Batı, o toplumdaki milletler kilise ve kralların zorbalığıyla büyük bir zifiri karanlık yaşıyorlardı. İslam dünyasındaki bu gelişmeler ve etkilenmeler daha sonra Batı'da Rönesans hareketinin yapılmasına aslında temel oluşturmuştu. İşte tüm bunlar İslam nizamının tatbikinin büyük başarısını ortaya koyan delillerdi. İslam devleti ve ümmeti İslam'a daveti ihmal edip İslam nizamını iyi tatbik etmediklerinde bu liderliklerini ve güçlerini kaybettiler. Yeniden İslam'ı aleme davet ve cihat yoluyla taşıyabilirsek, güçlü bir İslam devleti kurabilirsek, dün olduğu gibi bu nizam hem Müslümanları hem de insanları yeniden kalkındıracaktır. İşte bu yüzden diyoruz ki dünyaya yayılmaya değer ancak fikri liderlik İslam'ın fikri liderliğidir. Dün olduğu gibi bugün de insanlığı kurtaracak tek liderlik vahyin ortaya koyduğu İslam'ın fikri liderliğidir. Allah Azze ve Celle onu görmeyi ve o yolda olmayı bizlere nasip eylesin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.